Programımızda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi, peygamberimizden hadisler, anne şiiri, sözleri Ali Kıran'a ait olan Bahar Yüzlüm şiir, arkadaşlık ilişkilerimizdeki sanır, tarihi kaynaklar, 2. Viyana Savaşı, ilahi, Kur'an tilaveti içermektedir. Tüm dinleyicilerimizi saygı ve en içten duygularımla selamlıyorum.
Bismillahirrahmanirrahim. Kala Rabbana innana nakhaf. Kala Rabbana innana nakhaf an yafrut alayna.
İmam Rıza Aleyhisselam'a sorun. Neden 3 defa boşanmış kadın başka birisiyle evlenmek için kendi eşine helal olmaz diye sorulunca şöyle buyurmuştur.
Boşanma 2 defadır. O zaman ya iyilikle tutmak veya güzellikle salıvermektir. Allah Tebareke ve Teala 2 defa boşanma izni vermiştir. Yani 3. boşanmada erkek 3. defa boşayarak aziz ve celil olan Allah'ın sevmediği bir iş yapmıştır. Bu yüzden Allah o kadını kendisine haram kıldı ve böylece boşanmayı hafife almasınlar ve kendilerine zarar vermesinler diye başka bir erkekle evlenmedikçe kendisine helal olmaz.
Aziz anam, aziz anam düşüp benim yadıma, çok istirem yedem onun yanına, bala deyip bassın beni bağrına. O vahit çıksa da koy canım çıksın, anamın sevgisi ürekte kalsın. Ana hasretiyle kim yanmaz olar, o hasretten hem tutuşar hem yanar, ana emeğini ne zaman kanar. Çok emek veripsen sen bana ana, koymazdın bir diken batsın balına. Çen düşüptü uca dağlar başına, ben kurbanım vetenimin daşına, canım feda anamın pir yaşına. Ana, Koyma beni garip ellerde, adım kalacaktır daim dillerde. Bahar Yüzlüm. Bahar sevinciyle ötüyor kuşlar. Kış bitti dışarıda, içimde kış var. Sensiz kurumuyor gözümde yaşlar. Bahar Yüzlüm, bahar geldi neredesin? Sensiz baharların hiçbir tadı yok. Uçmaz gönül kuşun bir kanadı yok. Mutluluğun senden başka adı yok. Bahar Yüzüm, bahar geldi neredesin? Şu yaşlı gönlüme ne olur bir gül, hasretinle bir an oldu bir gönül. Gül boynunu bükmüş ötmüyor bülbül. Bahar Yüzüm, bahar geldi neredesin? Nicedir ayrım güzel yüzünden, şirin gülüşünden, şirin sözünden. Sevincim de gitti senin izinden. Bahar Yüzüm, bahar geldi neredesin? Gözyaşımla yazdım ben bu yazımı. Dil sustu, kalemim söyler sözümü. Ne olur bir duysan yürek sızımı. Bahar Yüzlüm, bahar geldi neredesin? Arkadaşlık ilişkilerindeki sınırlarımız. İnsan duyguları olan bir varlıktır ve sevgi duygusu da bunlardan birisidir. Sevgi duygusunun en belirgin ve önemli ferdi ise insanın kendisine olan ve de bir başkası hakkında beslediği sevgisidir. Ruhsal açıdan sağlıklı olan insanlar başkalarını sevememezlik edemezler ve arkadaşsız yaşayamazlar. Her insan kendi benzerine eğilim gösterir. Arkadaşı olmayan kimsenin birikimi de yoktur. Şu da kaçınılmaz bir gerçek ki ve herkesin bu liyakatı taşıyamadığına dikkat çekmek istiyoruz. Bu sebepledir ki arkadaş seçme konusu hayatımızda en belirgin konulardan birisidir. Çünkü arkadaşlığın hem maddi hem de manevi açıdan insanın hayatını etkilediği bir gerçektir. İnsanın arkadaşları bilerek veya bilmeyerek insanın düşünce, ahlak ve davranışlarında derin etkiler yaratır. Gerçek arkadaş, arkadaşını amacına ulaştırmak ve sapıklık ve sapkınlıktan kurtarmak için bütün gücünü kullanan ve imkanlarını seferber eden kimsedir. Arkadaşına karşı sorumluluğunu Hazreti Ali şöyle söylemiştir. Mümkün olduğu kadar ona ihsan ve iyilikte bulunmalısın. Bunu yapmıyorsan en azından insaflı davranmalısın. Sana nasıl saygı gösteriyorsa sen de ona öylece saygı göstermelisin. Seni koruduğu şekilde onu korumalısın. Aranızda olan şeyle, yani iyilik yapmakta senden ileri geçmemesine dikkat etmelisin. Senden ileri geçtiğinde de onu telafi etmeye çalışmalısın. Ona layık olan dostlukta kusur etmemelisin. Onun hayrını istemeyi ve onu korumayı kendine gerekli bilmelisin. Kısaca onun için rahmet vesilesi olmalısın. Azap vesilesi değil. İyiliğine iyilikle karşılık vermelisin. Karşı tarafın iyilik etmesini beklemek ve de yapılan iyiliklere karşılık vermemek insanca bir davranış değildir. Bu şekilde kurulan arkadaşlıklar o kadar değerlidir ki insanın bireysel ve sosyal bütün faaliyetlerine ışık tutar. Bu türden arkadaşlık bir yandan insanın olgunluk kazanabilmesine zemin hazırlarken bir diğer yandan da en sarsılmaz ve en kalıcı dostluklar yaratır. İyi bir arkadaşın vasıflarını Hazreti Ali şöyle açıklamıştır. Yanında olduğun zaman seni süsleyen, hizmet ettiğin zaman onurunu koruyan, yardım dilediğinde yardım eden, konuştuğunda sözünü doğrulayan, atağa geçtiğinde seni takviye eden, bir hayır ve iyi işe giriştiğinde seni himaye eden, hatanı ve yanlışını gördüğünde örten, Yaptığın iyiliği gördüğünde hep anan, istediğin şeyleri senden esirgemeyen, ihtiyacını dile getirmesen dahi öncülük edip veren ve de bir sıkıntıya düştüğünde üzüldüğün kimseyle arkadaşlık et. Arkadaşlar arasında en önemli sorumluluklardan biri olanca içtenlik ve hüsnü kabul ile iyilikleri buyurmak ve kötülüklerden sakındırmaktır. Gerçek dostluklar ancak bu şekilde gerçekleşmiş olur ve gerçek meyvesini de vermiş olur. Aile içinde anne, baba ve çocuklar olarak bir evde itaat edilecek biri olmalı. Ya baba çok sert olmalı ya da anne. Çocuk ikisinden herhangi birisinden çekinmeli. Diğerini ise derdini, sorununu söyleyebilmeli. Türk toplumu Hint filmleri veya Batı kültürünün filmlerine yöneltilerek Türk kültür ve gelenekleri derinden erozyona uğramış durumdadır. Gayrimüslim ülkelerde bulunan Müslümanlar, yaban illerine yani uzak doğu İngiltere, Fransa, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerine gidenler genellikle zengin olma, rahat bir hayat sürme ideali içindedirler. Bu nedenle Almanya gibi diğer yabancı ülkelerde bulunan Müslümanların Alman halkına İslamiyet'i anlatmada istenilen başarıya ulaşamadıklarını görmekteyiz. Hatta çoğu defa tam tersi gibi bir durum ile karşı karşıyayız. Yani yabancı kültüründen Müslümanlar daha çok etkilenmektedir. Oysa Uzak Doğu, Rusya, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi yabancı ülkelere Müslümanların gidişi belki de takdiri ilahi nedeniyle Hristiyanların hacet kapısı olmak için olabilir. Müslümanlar gittikleri ülkelerde örnek hareket ve davranışlarıyla yabancıları İslam ahlak ve inancı yönden etkileyebilmeliydiler. Oysa ne yazık ki öyle değildir. Önce çıkar, sonra rahata kavuşma, ardından din anlayışı var. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle demiştir. Ümmetimin alimleri, yöneticileri ve zenginleri doğru olursa bu ümmet sapmayacaktır. Bu nedenle diyoruz ki Allah, İslam ümmetini çıkarcı alimlerin şerrinden, zalim yöneticilerin zulmünden ve cimri zengine el açmaktan korusun. Tüm insanların ideali para kazanmak ve zengin olmak. Siz onların istemediğini isteyin. Siz zengin olmak için değil, kendinizi İslam dinine adayın ve Allah rızası doğrultusunda kendinize bir yaşam planı belirleyin.
Celaluhu el-Azizu Celaluhu
tarih yazı ile başlar. Bu söz tarihte yaşanmış olayların açığa çıkarılmasında yazının önemini anlatmak için söylenmiştir. Tarihçiler bu gerçekten hareketle geçmişi yazının icadını esas alarak iki ana bölüme ayırmışlardır. Yazının icadından önce tarih öncesi çağlar, sonrası ise tarihin çağları adını vermişlerdir. Tarih öncesi çağlar taş ve maden devri olarak iki ana kısma ayrılmıştır. Tarihler en eski medeniyet merkezlerinden biri olan Anadolu için geçerlidir. Çünkü tarih öncesi çağlar dünyanın her yerinde aynı anda başlayıp bitmemiştir. Örneğin Anadolu'da maden devrine geçildiği sırada dünyanın başka yerlerinde insanlar hala taş devirlerini yaşamaya devam etmişlerdir. Tarih öncesi çağlara isim verilirken o dönemde kullanılan Aras gerecinin özelliğine göre isim verilmiştir. Tarih sonrası devirlerde çağ açıp kapatan olayların özelliği evrensel olmalıdır. Tüm dünyayı etkilemelidir. Tarihin çağları ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ. Tarih sonrası devirlerde çağ açıp çağ kapatan olayların özelliği evrensel olmalıdır. Tüm dünyayı etkilemelidir. Yazıdan önceki dönemin aydınlatılabilmesi için en önemli unsur arkeolojik araştırmalar sonucunda elde edilen araç ve gereçlerdir. Buluntulardan elde edilen bilgiler yazıdan önceki dönemin doğru okunabilmesinde oldukça önemlidir. Yaşanılan bölge yani coğrafya bir kader mi? Evet, coğrafya bir kaderdir. Bereketli hilal bölgesi verimli ve insan ırkının yaşamasına en uygun topraklardır. Dünya üzerinde aynı koşullara sahip bir başka benzer bölge de bulunmamaktadır. Bundan yaklaşık 12.500 yıl önce aniden küresel bir soğuma ve kuraklaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalan dünyada toplayıcılık için yeterli bitki ve avcılık için de yeterli hayvan kalmamıştı. Bu sebeple insan çözüm üretmek zorunda kalmıştı. Neticede de ihtiyaçlardan tarım doğmuştu. Bu konuda en şanslı insanlar ise Orta Doğu olarak bildiğimiz coğrafyada yani Lübnan, Suriye, Irak, Türkiye'nin güneydoğusu ve Mezopotamya'yı kapsayan ve ekvatora doğru bakan bir hilal şeklinde olduğu için bereketli hilal olarak bilinen coğrafyada yaşayan insanlardı. Yazının bulunmasından önceki devirlere tarih öncesi prehistorik devirler denir. Bu devirlerde yazılı belge olmadığından insanların bıraktığı kalıntılar incelenir. Tarih öncesi devirler insanların kullanmış oldukları araç gereçlere göre ayrılmıştır. İkinci Viyana Savaşı ve Karlovç Anlaşması. Kutsal Roma Germen İmparatoru Devleti'nin baş şehri Viyana'nın Osmanlı tarafından kuşatılması ve Osmanlı ordusunun yenilmesiyle başlayan ve 16 yıl süren bozgunlar devrine tarihimizde felaket seneleri denir. Bu devir ile birlikte Osmanlı Devleti gerilemeye başlar. Bu gerileme öyle uzun sürer ki ancak Sakarya Savaşı ile sona erer. Savaşın sebebi Macaristan'ın Avusturya denetiminde bulunan bölgedeki koyu katolik olan Avusturya kralı 1. Leopold mezhep özgürlüğünü kaldırması üzerine Macar beylerinden İmre Tokali Avusturya'ya karşı ayaklanarak Osmanlı devletinden yardım ister. Ancak bir asırdır ciddi zaferlere susamış olan ve eski devirlerdeki fütühatı özleyen ordu ve toplumun da etkisi ve isteğini yerine getirmek üzere Merzifonlu Kara Mustafa Paşa güçlü ve ağır donanımlı bir ordu ile sefere çıkar. Osmanlı ordusundaki askerlerinin sayısı yardımcı kuvvetlerle beraber 500 bini buluyordu. 1682'de başlayan Viyana'nın kuşatılması üzerine tüm Avrupa ayağa kalkar. Eğer fetih gerçekleşseydi Osmanlı Devleti'nin kaderi de değişecekti. Kırım beylerinin gereken ilgiyi göstermemeleri, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı bazı komutanların çekememesi ve görevi ağırdan alması, Viyana'nın kuşatma için elverişli olmaması, Osmanlı ordusundaki lojistik ve disiplin sorunları vardı. Avusturya'ya Avrupa'dan Alman prensleri Liistan, Saksonya'ya destek gelmesi, orduda ganimet hırsı, ağır toplanın arazinin engebelli oluşu nedeniyle götürülememesi, zahire kıtlığı yani yiyecek kıtlığı, sadrazamın büyük tahribat yapmadan şehri almak istemesi gibi nedenlerle 2. Viyana kuşatması büyük bir bozgunla sonuçlandı. Oysa Viyana önlerinde galip gelebilecek kuvvetli bir Türk ordusu, devletteki iç bozulmaların orduya yansıyan etkilerinden dolayı tarihteki en ağır bozgunlardan birini yaşadı. Ordunun bütün donatımı, hazinesi, topları, cephanesi terk edilmek zorunda kalındı. Bu yenilgi nedeniyle Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Padişah 4. Mehmet tarafından idam edildi. Oysa Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bu yenilginin izlerini silebilecek tek devlet adamıydı. Osmanlı ordusunun bu yenilgisi karşısında cesaretlenen batılı ülkeler, Osmanlı Devleti'ne karşı Avrupa'da kilisenin etkisiyle kutsal ittifak oluşturdu. Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları, Osmanlıların 2. Viyana kuşatmasında başarısızlığa uğramasından cesaret alan bir grup Avrupa ülkesinin Papa'nın teşvikiyle Kutsal İttifak adı altında Türkleri Avrupa ve Balkanlardan atmak için oluşturdukları birliğin adıdır. Avusturya, Leistan, Venedik, Malta ve Rusya gibi devletler Osmanlılara karşı giriştikleri ve bu ülkelerin Macaristan, Ukrayna ve Dalmatya'ya hakimiyet kurup Balkanlardaki Türk hakimiyetine büyük darbe vurmalarıyla sonuçlanmış bir savaşlar dizisidir. 16 yıl sürmüştür. Osmanlı tarihinde felaket seneleri olarak geçen bu savaşa Avrupalı kaynaklarda Büyük Türk Savaşları olarak belirtilmiştir. Bu sırada 2. Süleyman indirilmiş, 2. Ahmet tahta çıkarılmıştır. Bu değişiklik yapılarak Sultan 2. Mustafa padişah oldu. Sultan 2. Mustafa bizzat savaşa çıktı. Bazı başarılar elde ettiyse de kesin bir sonuç alamadı ve Macaristan alınamadı. Bu sırada Venedikliler Sakız'ı işgal etmiş, Ruslar Azak Kalesi'ni almışlardı. 1697'de Zenta bozgundan sonra Padişah 2. Mustafa ve Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa barış istedi. Bu sırada Venedikliler Sakız'ı işgal etmiş, Ruslar Azak Kalesi'ni almışlardı. Zenta bozgundan sonra Padişah 2. Mustafa ve Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa barış istedi. İngiltere ve Hollanda'nın aracılığı ile anlaşma sağlanmıştır. Karalofça Anlaşması. Devlet çok yıpranmış. 2. Mustafa'nın savaşa devam etmek istemesi üzerine sadrazam ve devlet büyüklerinin isteğiyle Belgrad civarında Karlofça kasabasında Avusturya, Venedik, Leistan ve Rusya gibi devletler ile 2 aydan fazla süren bir görüşme sonucunda 1699 yılında Karlofça Anlaşması imzalandı. Temeşvar Osmanlılar'da kalmak üzere bütün Macaristan ve Erdel Avusturya'ya bırakıldı. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki egemenliği sona erdi ve ilk defa toprak kaybetti. Avrupa'nın bu ilerlemesi 1921 Sakarya Savaşı'nda durdurulabilmiştir. Kutsal İttifak sırasında sefere çıkan 2. Mustafa, ordusunun başında savaşa çıkan son padişah olmuştur. Osmanlı Devleti Karlovç Anlaşması sonrasında Avrupa'da Fransa yerine İngiltere ve Hollanda gibi devletlerle ittifak kurarak yeni alternatif arayarak denge politikası oluşturmaya çalışmıştır. Konjektürel ittifak olarak da bilinen bu duruma Osmanlılar Almanya, Leistan, Venedik ve Rusya karşısında İngiltere, Hollanda ve İsviçre ile iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Osmanlı Devleti dönemin durum ve şartlarını menfaatleri doğrultusunda gözeterek konjektürel ittifaklar oluşturmaya çalışmıştır. Protestanların Haçlı zihniyeti zayıflamıştır. İstanbul Anlaşması. Rusya Karlovç Anlaşması'nda imza yetkileri olmadıklarından bir yıl sonra Osmanlı Devleti ile 1700 yılında İstanbul Anlaşması'nı yapmışlar. Ruslarla yapılan anlaşmaya göre Azak Kalesi ve çevresi Ruslara verildi. Ayrıca Ruslar İstanbul'da elçi bulunduracaklardı. Kutsal yerleri yani Kudüs'ü serbestçe ziyaret edeceklerdi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولن
Ehl-i Beyt SMS'in paylaştığı Peygamberimizin bir hadisiyle bitirmek istiyorum. İnsanların en üstünü ibadetine aşık olan, onu kucaklayan, gönülden seven, bedeniyle onunla meşgul olan, onunla uğraşmaya kendisini adayan kimsedir. Bu kimse dünya açısından zorlukta mı, kolaylıkta mı olduğunu önemsemez. Kalın sağlıcakla, inşallah bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.
Jalaluhu